Kitty öğleden sonra ve akşama kadar bir delikanlının muharebe öncesi hissettiğine benzer bir duygu içindeydi. Yüreği hızla çarpıyor, düşünceleri bir noktada duramıyordu. İkisinin ilk kez buluşacakları bu akşamın kaderinde bir dönüm noktası olacağını hissediyordu. Ve durmaksızın kendilerini hayal ediyordu. Kah ayrı ayrı, kah ikisini birlikte. Geçmişi düşündüğünde Levin'le ilişkilerine ilişkin anıların üzerinde mutlulukla, tatlılıkla duruyordu. Çocukluk anıları ve Kitty'nin ölen ağabeyiyle Levin'in dostluğuna ilişkin anılar, onun Levin'le ilişkisine apayrı, şiirsel bir güzellik veriyordu. Levin'in Kitty'ye duyduğu ve Kitty'nin emin olduğu sevgi, genç kızın gönlünü okşuyor, onu sevindiriyordu. Levin'i anımsamak içini rahatlatıyordu. En üst derecede bir sosyete adamı ve sakin bir insan olduğu halde Vronski ile ilgili anılarına ise rahatsız edici bir şey karışıyordu. Sanki bir yapmacıklık vardı. Ama bu yapmacıklık Vronski'de değildi. O çok sade, çok sevimli biriydi. Yapmacıklık Kitty'nin kendisindeydi. Levin'le bir araya geldikleri zamanlar Kitty kendisini son derece basit ve açık hissediyordu. Bununla birlikte Vronski ile geleceğini aklına getirir getirmez önünde pırıl pırıl parlayan bir mutluluk tablosu açılıyordu. Levin'le geleceği ise sisli görünüyordu. Akşam giyinmek için yukarı çıktığı zaman aynaya bakınca iyi günlerinden birinde olduğunu sevinçle fark etti. Sahip olduğu güçler açısından hiç eksiği yoktu. Bu da biraz sonra olacaklar için ona son derece gerekliydi. Dış görünüşünün sakin, hareketlerinin rahat ve zarif olduğunu hissediyordu. Saat 7.30'da konuk odasına yeni girmişti ki uşak Konstantin Dimitriç Levin'in geldiğini haber verdi. Prenses henüz odasındaydı. Prens de odasından çıkmamıştı. Kitty tamam işte diye düşündü ve damarlarındaki kanın tamamı yüreğine aktı. Aynaya baktığında yüzünün solgunluğundan korkuya kapıldı. Levin'in kendisini yalnız yakalamak ve evlenme teklif etmek için erken geldiğini tam olarak biliyordu şimdi. İşte o anda meselenin tümü gözüne ilk kez bambaşka ve yeni bir açıdan göründü. O anda yalnızca sorunun bir tek onunla ilgili olmadığını, yani kiminle mutlu olacağı ve kimi sevdiği konusuyla ilgili olmadığını, şu anda sevdiği adamın kalbini kıracağını da anlamıştı. Hem de çok acımasız bir şekilde kıracağını. Ne için? Sevimli biri olduğu, onu sevdiği ve ona aşık olduğu için. Ama yapacak bir şey yoktu. Öyle gerekiyordu, öyle olacaktı. Tanrım, bunu ona kendim mi söylemeliyim acaba? Diye düşündü. Peki ama ne diyeceğim ona? Yoksa onu sevmediğimi mi söylesem? Bu da yalan olacak. Öyleyse ne diyeceğim? Başkasını seviyorum mu desem? Hayır, bu olanaksız. Kaçacağım. Levin'in ayak sesini duyduğu sırada kapıya varmak üzereydi. Hayır, doğru olmaz. Korkacak neyim var? Kötü bir şey yapmadım ki. Ne olacaksa olsun. Gerçeği söyleyeceğim. Zaten insan onun yanında kötü bir duruma düşemez ki, diye geçirdi içinden. Ve Levin'in üzerine diktiği parlak gözleriyle güçlü ama ürkek bedenini görünce, işte geldi, dedi kendi kendine. Merhamet dilercesine Levin'in yüzüne baktı ve elini uzattı. Levin boş salona bir göz atıp "Galiba epey erken geldim." dedi. Umutlarının gerçek olduğunu, Kitty'ye açılmasını engelleyecek hiçbir şeyin bulunmadığını görünce suratı asıldı. "Yo hayır," dedi Kitty ve masaya geçip oturdu. Oturmaksızın ve cesaretini kaybetmemek için Kitty'nin yüzüne bakmaksızın "Zaten benim de tek istediğim sizi yalnız yakalamaktı," diye konuşmaya başladı. "Annem gelir şimdi. Dün çok yoruldu." Dudaklarının ne dediğini kendisi de bilmeden, yalvaran ve sevecen bakışlarını Levin'in üzerinden çekmeden konuşuyordu Kitty. Levin, Kitty'nin yüzüne baktı. Genç kız kıpkırmızı olmuş ve susmuştu. "Size uzun süreliğine gelip gelmediğimi bilmediğimi söylemiştim. Bunun size bağlı olduğunu." Kitty yaklaşan soruya ne yanıt vereceğini bilmeksizin kafasını eğdikçe eğiyordu. "Bunun size bağlı olduğunu," diye yineledi Levin. Ben demek istemiştim ki, şunun için gelmiştim ki, karım olmanızı isteyecektim, dedi. Kendisi de ne söylediğini bilmeksizin. Ama en korkunç şeyi söylemiş olduğunu hissedip durdu ve Kitty'ye baktı. Kitty, Levin'in yüzüne bakmadan güçlükle nefes alıyordu. Heyecanlanmıştı. Ruhu mutlulukla dolup taşmıştı. Levin'in aşkını ilan etmesinden böylesine güçlü etkileneceğini hiç beklemiyordu. Ama bu durum sadece bir an sürdü. Vronski aklına geldi. Parlak, dürüst bakışlarını Levin'e doğru kaldırdı ve onun umutsuz yüzünü görüp hemen şu yanıtı verdi. Bu mümkün değil, beni bağışlayın. Bir dakika önce Kitty, Levin'e ne kadar yakındı, Levin'in hayatı için ne kadar önemliydi. Şimdi ise bir yabancı olmuştu ve Levin'e ne kadar uzaktı. Başka türlü olamazdı zaten, dedi Levin, kızın yüzüne bakmaksızın. Eğilerek selam verdi ve çıkıp gitmek istedi. Fakat tam bu sırada prenses geldi. Onları yalnız ve suratlarını bozuk görünce yüzünde bir korku belirdi. Levin eğilerek prensesi selamladı ve hiçbir şey söylemedi. Kitty de bir şey söylemiyor, gözlerini kaldırmıyordu. Tanrı'ya şükür reddetmiş diye düşündü prenses ve yüzü perşembe günleri konuklarını karşıladığı her zamanki gülümsemesiyle aydınlandı. Oturdu, Levin'e köyde neler yaptığını sormaya koyuldu. Levin kimseye fark ettirmeden gidebilmek için tekrar oturup konukların gelmesini bekledi. 5 dakika sonra Kitty'nin geçen kış evlenen arkadaşı Kontes Nordston içeri girdi. Bu zayıf, sarı benizli, parlak kara gözlü, hastalıklı ve sinirli bir kadındı. Kitty'yi severdi ve Kitty'ye olan sevgisi evli kadınların her zaman genç kızlara duydukları sevgi gibi Kitty'yi kendi kafasındaki mutluluk idealine uygun bir adamla evlendirme isteğinde ifadesini buluyor ve bu nedenle onu Vronski ile evlendirmek istiyordu. Kışın başlarında Şterbaskiler'de sık sık karşılaştığı Levin ona her zaman sevimsiz gelmişti. Levin'le karşılaştığında en sevdiği ve hep yaptığı şey onunla alay etmekti. Kontes Nordston Levin için "Azametinin tepelerinden bana bakışını seviyorum. Ya ben aptalın biri olduğum için kendi zekice konuşmasını yarıda kesiyor ya da gönül indirip benimle konuşuyor. Gönül indiriyor demek çok hoşuma gidiyor. Bana katlanamamasına çok seviniyorum," diyordu. Haklıydı çünkü gerçekten de Levin ona katlanamıyor, Kontes'in övündüğü, kendisinde bir üstünlük olarak gördüğü asabiliği ve günlük yaşamın kabalıkları konusunda gösterdiği ince alaycılık yüzünden ondan nefret ediyordu. Nordstrom'la Levin arasında sosyete hayatında sık sık karşılaşılan bir ilişki kurulmuştu. Bu ilişkide iki insan dışarıdan bakınca dost gibi görünüp birbirlerine karşı ciddi davranamayacak ve hatta biri diğerinin sözlerinden alınmayacak kadar birbirlerini küçümserler. Konses Norton hemen Levin'e doğru ilerledi. Küçük sarı elini uzatarak ve kışın başında Levin'in söylediği Moskova'nın bir Babil olduğuna ilişkin sözleri anımsatarak "Aa, Konstantin Dimitriç, demek bizim ahlaksız Babil'imize yine geldiniz," dedi. Sonra gülümseyerek Kitty'ye bir göz atıp ekledi. Babil mi düzeldi yoksa siz mi bozuldunuz? Toparlanan ve kontese karşı alışkanlıkla hemen alaycı ve düşmanca tavrını takınan Levin, "Sözlerimi bu kadar iyi hatırlamanız gönlümü okşadı kontes," dedi. "Galiba sözlerim sizi çok etkiliyor." "Ah, hem de nasıl. Hepsini not alıyorum. Ey Kitty, paten kaydın mı yine?" Sonra Kitty ile konuşmaya başladı. O anda çekip gitmek Levin'e ne kadar çirkin bir davranış olarak görünürse görünsün, yine de bu çirkin davranışı yapmak, bütün gece orada kalıp arada bir kendisine bakan ve bakışlarını ondan kaçıran Kitty'yi görmekten daha kolaydı. Kalkmak istedi. Ama prenses onun hiç konuşmadığını fark edip, "Moskova'ya uzun süreliğine mi geldiniz? Zaten galiba yerel yönetimde çalışıyorsunuz. Uzun süre kalamazsınız," dedi. "Hayır prenses, artık yerel yönetim üyesi değilim," dedi Levin. "Birkaç günlüğüne geldim." Kontes Nordston, Levin'in sert ve ciddi yüzüne bakarak, "Başına önemli bir şey gelmiş olmalı, düşüncelerine kendini vermesine engel olan bir şey. Ama ben şimdi öğrenirim. Kitty'nin önünde onu aptal durumuna düşürmeye bayılıyorum. Bunu yapacağım da, diye düşündü. Konstantin Dimitriç, dedi Levin'e. Bizim orada bir Kaluga köyünde bütün erkeklerle kadınlar ellerinde avuçlarında ne varsa her şeyi yiyip bitirmişler. Şimdi bize hiçbir şey ödeyemiyorlar. Bu konuları bilen biri olarak bunun ne anlama geldiğini lütfen bana anlatır mısınız? Bu ne demektir? Köylüleri her zaman öve öve göklere çıkartırsınız. Bu sırada odaya bir hanım daha girdi ve Levin ayağa kalktı. Bağışlayın beni kontes ama doğrusu bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Size hiçbir şey söyleyemem diyerek hanımın arkasından içeri giren subaya baktı. Vronski olmalı diye düşündü Levin ve bundan emin olmak için Kitty'ye baktı. Kitty Vronski'ye bakmış, aynı anda Levin'e de bir göz atmıştı. Ve Levin onun elinde olmadan parlayan gözlerinin tek bir bakışından Kitty'nin bu adamı sevdiğini hem de bunu ona sözcüklerle de ifade etmiş olabileceğini anladı. Peki ama kimdi bu adam? İyi ya da kötü, artık Levin kalmamazlık edemezdi. Kitty'nin sevdiği adamın nasıl biri olduğunu öğrenmeliydi. Hangi konuda olursa olsun kendisinden daha şanslı olan rakibiyle karşılaştığında rakibinin bütün iyi özelliklerinden hemen yüz çevirip sadece kötü tarafını görmeye hazır insanlar vardır. Fakat tam tersine bu talihli rakip de kendilerine karşı zafer kazanmasını sağlayan nitelikleri arayıp bulmak isteyen ve bu rakipteki tek iyiliği yüreği sızlayarak arayan insanlar da vardır. Levin bu tür insanlardandı. Fakat Vronski'deki iyi ve çekici yanı bulmak onun için zor olmadı. Bu iyi ve çekici yan hemen göze çarptı. Vronski boyu fazla uzun olmayan, sağlam yapılı esmer biriydi. Saf ve güzel, son derece sakin ve çizgileri kesin bir yüzü vardı. Kısa kesilmiş siyah saçlarından ve yeni tıraş edilmiş çenesinden gıcır gıcır yepyeni geniş üniformasına kadar yüzündeki ve bedenindeki her şey basit ve hepsi birlikte ele alındığında zarifti. Vronski içeri giren hanıma yol verip prensesin sonra da Kitty'nin yanına gitti. Kitty'nin yanına gittiği sırada Vronski'nin güzel gözleri çok tatlı pırıltılarla doldu ve zor fark edilen mutlu, alçak gönüllü ve muzaffer Levin'e öyle gelmişti. Bir gülümsemeyle, saygılı ve dikkatli bir şekilde genç kıza doğru eğilerek küçük ama geniş elini uzattı. Herkesle selamlaşıp birkaç kelime konuştuktan sonra gözlerini kendisinden ayırmayan Levin'e bir kez olsun bakmadan oturdu. İzninizle sizi tanıştırayım, dedi Prenses Levin'i göstererek. Konstantin Dimitriç Levin, Kont Alexey Kirilovich Vronski. Vronski ayağa kalktı ve Levin'in gözlerinin içine dostça bakarak elini sıktı. Bu kış galiba sizinle bir yemekte beraberdim, dedi Vronski sade ve açık bir gülümsemeyle. Ama siz ansızın köye gitmiştiniz. Konstantin Dimitriç kenti ve biz kentlileri küçümser ve nefret eder, dedi Kontes. Sözlerim sizi çok etkiliyor olmalı ki bu kadar iyi anımsıyorsunuz, dedi Levin ve bunu daha önce de söylediğini anımsayıp kızardı. Vronski Levin'e ve Kontes Norsen'a bakıp gülümsedi. Hep köyde mi yaşıyorsunuz, diye sordu. Kışın sıkıcı olmuyordur umarım. Uğraşlarınız varsa sıkıcı olmaz ama uğraşınız olmasa da sıkıcı değildir, diye sert bir yanıt verdi Levin. Vronski Levin'in ses tonunu fark ettiği halde etmemiş gibi yaparak köyü severim dedi. Ama umuyorum ki hep köyde yaşamaya razı olmazdınız kont, dedi kontes. Bilmiyorum, uzun süre denemedim. Garip bir şey hissetmiştim, diye devam etti Vronski. Annemle bir kış geçirdiğimiz Nis'teki kadar hiçbir yerde köyü, çarıklarıyla ve mujikleriyle bir Rus köyünü özlemedim. Nis'in kendisi zaten sıkıcıdır, bilirsiniz. Napoli ve Sorrento ise sadece kısa bir süre için güzeldir. İnsan Rusya'yı, özellikle de köyü oralarda çok canlı hatırlıyor. Onlar sanki Vronski bir Kitty'ye, bir Levin'e bakarak ve sakin, dostça bakışını birinden diğerine geçirerek konuşuyor, galiba o anda aklına geleni söylüyordu. Kontes Norson'un bir şey söylemek istediğini fark edip başladığı sözü tamamlamadan durdu ve dikkatle Kontes'i dinlemeye başladı. Konuşmalar bir an olsun durmuyordu. Öyle ki yaşlı prensesin konu yokluğunda her zaman yedeğinde olan iki ağır silahı, klasik ve gerçekçi eğitimle genel askeri yükümlülük konularını ortaya atmasına gerek kalmadı. Kontes Norson, Levin'i kızdıramadı. Levin genel konuşmalara girmek istemiyor, zaten giremiyordu. Her an kendi kendine artık gitmeliyim dese de gitmiyor, bir şey bekliyordu. Konuşma dönen masalarda ruhlara gelmişti ve medyumluğa inanan Kontes Norson gördüğü bir mucizeyi anlatmaya başlamıştı. Ah Kontes, Tanrı aşkına beni mutlaka götürün bu seanslara. Her yerde aradığım halde şimdiye kadar hiç olağanüstü bir şey görmedim, dedi Vronski gülümseyerek. Tamam, gelecek cumartesi gidelim, diye karşılık verdi Kontes. Peki siz inanır mısınız Konstantin Dimitriç, diye sordu Levin'e. Bana niye soruyorsunuz ki? Ne diyeceğimi biliyorsunuz zaten. Ama sizin düşüncenizi duymak istiyorum. Benim tek bir düşüncem var, diye yanıtladı Levin. O da bu dönen masaların, eğitimli denen bu toplumun köylülerden daha üstün olmadığı kanıtladığı şeklinde. Onlar nazara, büyüye, sihre inanırlar. Bizse, siz inanmıyor musunuz yani? İnanmam mümkün değil Kontes. Ama ya ben gözlerimle gördüysem? Köylü kadınlar da cinleri gözleriyle gördüklerini anlatır. Yalan söylediğimi mi düşünüyorsunuz? Ve Kontes sıkıntılı bir şekilde gülmeye başladı. Levin'in sözlerinden dolayı kıpkırmızı olan Kitty, "Yo, hayır Maşa, Konstantin Dimitriç inanmamasının olanaksız olduğunu söylüyor," dedi. Levin bunu anladı ve daha da çok sinirlenip yanıt vermek istedi. Ama neşeli gülümsemesiyle Vronski konuşmanın tatsızlaşmaması için hemen yardıma koştu. "Hiç olanak tanımıyor musunuz?" diye sordu. "Neden peki? Bilmediğimiz elektriğin varlığını mümkün görüyoruz. Neden yeni bir güç olmasın bizim bilmediğimiz?" Elektrik bulunduğunda diye hemen Vronski'nin sözünü kesti Levin. Sadece onun varlığı ortaya çıkarılmıştı. Nereden geldiği, ne ürettiği bilinmiyordu. Ne işe yaradığını anlamak için asırlar geçti. Medyumlar ise tam tersine önce masaların kendilerine yazı yazdırdığından, ruhların geldiğinden söz ettiler. Sonra da bunu bilinmeyen bir güç olduğunu söylemeye başladılar. Vronski her zaman yaptığı gibi daha çok sözcüklerle ilgilenerek Levin'i dikkatle dinliyordu. Evet, ama medyumlar bu gücün ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak böyle bir güç var ve bazı koşullarda harekete geçiyor. Bu gücün ne olduğunu da artık bilim adamları ortaya çıkarsın, diyorlar. Hayır, bunun neden yeni bir güç olamayacağını anlamıyorum. Eğer bu güç, çünkü diye yine onun sözünü kesti Levin. Elektrikte kihribarı, yünlü bir kumaşa her sürüşünüzde bilinen olay meydana geliyor. Burada ise her defa sonuç alınmıyor. Dolayısıyla da doğal bir olay değildir bu. Herhalde konuşmanın bir konuk odası için son derece ciddi bir nitelik aldığını hisseden Vronski karşı çıkmadı. Sohbet konusunu değiştirmeye çalışarak neşeyle gülümsedi ve hanımlara döndü. "Hadi şimdi bir deneme yapalım Kontes," diye konuşmaya başladı. Ama Levin düşüncelerini sonuna kadar açıklamak istiyordu. "Düşünüyorum da," diye devam etti konuşmaya. "Medyumların mucizelerini yeni bir güç gibi açıklama denemesi çok başarısız bir denemedir. Apaçık ruhsal bir güçten söz ediyorlar ve onu maddi bir deneye tabi tutmak istiyorlar." Herkes Levin'in konuşmasını bitirmesini bekliyordu. Bunu o da hissediyordu. "Oysa ben sizin mükemmel bir medyum olacağınızı düşünüyorum," dedi Kontes Norson. "Sizin içinizde coşup çaşan bir şey var." Levin ağzını açtı, bir şey söylemek istedi. Kıpkırmızı kesildi ve hiçbir şey demedi. "Prenses Kitty, masa denemesini şimdi yapalım lütfen," dedi Vronski. "Prenses Hazretleri izin verirler mi?" Vronski ayağa kalkıp küçük bir masa bakınmaya başladı. Kitty masadan kalkıp yanından geçerken Levin'le göz göze geldi. Kitty bütün kalbiyle ona acıyordu. Özellikle de kendisinin neden olduğu bu mutsuz durumuna. "Beni affedebilirseniz edin. Ben öyle mutluyum ki," diyordu Kitty'nin bakışı. Levin'in bakışı ise "Herkesten nefret ediyorum. Sizden de, kendimden," diye yanıtlıyordu. Ve Levin şapkasını eline aldı. Ancak kader gitmesine izin vermiyordu. Tam konuklar masanın çevresine yerleşmeye, Levin ise gitmeye niyetlendiği sırada yaşlı prens içeri girip hanımlarla selamlaştıktan sonra Levin'e seslendi. "Aa," dedi sevinçle, Çok oldu mu geleli? Burada olduğunu bilmiyordum. Sizi gördüğüme çok sevindim. Yaşlı prens, Levin'e bazen sen, bazen de siz diyordu. Levin'i kucakladı. Onunla konuştuğu sırada yerinden kalkıp prensin kendisiyle konuşmasını sakince bekleyen Vronski'yi fark etmiyordu. Kitty olanlardan sonra babasının gösterdiği nezaketin Levin'e ağır geldiğini hissediyordu. Bu arada babasının Vronski'yi selamlamasına en sonunda soğuk bir karşılık verdiğini ve Vronski'nin de kendisine karşı neden böyle soğuk davranıldığını anlamaya çalışarak ve buna bir anlam veremeyerek içten bir şaşkınlıkla prense baktığını gördü ve kıpkırmızı oldu. "Prens, izin verin de Konstantin Dimitriç yanımıza gelsin," dedi Kontes Norson. "Bir deneme yapmak istiyoruz." Yaşlı prens Vronski'ye bakarak ve bu işin onun başının altından çıktığını tahmin ederek, "Ne denemesi? Masaları mı döndüreceksiniz? Kusura bakmayın bayanlar baylar ama bence halka oyunu oynamak daha eğlenceli olur," dedi. "Halka oyununun bir anlamı var hiç olmazsa." Vronski prense şaşkınlıkla baktı ve belli belirsiz gülümseyip gelecek hafta yapılacak olan büyük balo hakkında hemen Kontes Norsun'la konuşmaya başladı. "Umarım siz de gelirsiniz," dedi Kitty'ye dönerek. Levin, yaşlı prens kendisini bırakıp başka tarafa döner dönmez kimseye fark ettirmeden dışarı çıktı ve bu akşamdan kalan son izlenimi Vronski'nin balo ile ilgili sorusuna yanıt veren Kitty'nin gülümseyen mutlu yüzü oldu.